Ayrım 8.
Dışarıdaki 5 memur batımağa ve evin iç merdivenine acele çıktı. Kapıyı çaldı ve girip giremeyeceğini sordu. Annesi hayır diye bağırdı. Ve Nikolas koşup kapıyı açtı, dışarı çıktı. Ve yaşlı gözlerle kardeşinin boynuna sarıldı. Ona beklemekte oldukları büyük saatin geldiğini söyledi. Babalarının adını yaşatacak olan ilk oğul. Aris onu kolları arasında sıktı ve okşamaklı omuzlarına vurdu. Onu öptü. Cesaret kardeşim, Allah'ın izniyle her şey yolunda gidecek. Evet Ariciğim, Allah'ın izniyle öyle olacak. Aris gülümsüyordu. Ona Nietzsche'sini ve acayip teorilerini hatırlatmak isterdi. Ama zamanı değildi. Nikolas, tüfekleri hazırla dedi. Papaza adam yolla. Hemen kiliseye gitsin ve duaya başlasın. Ve söyle, İraklisimiz doğar doğmaz kampanalar çalsın, tüfekler patlasın. Hizmetçilere söyle, adamlarımıza ziyafet hazırlasınlar. Ve onlara söyle, önümüzdeki pazar eğlence yapacağız. İsteyen istediği kadar yesin, içsin ve hediye dağıtacağım. Aris aşağı inip emirleri verdi. Sigara içmek ve onu beklemekte olan Emin'i görmek için avluya çıktı. Emin heyecanlıydı ve büyük kardeşi için endişe içindeydi. Atlılar yola çıktıktan 3 saat sonra doktorlar geldi. Çantalarını açıp önlüklerini giydiler, ellerini yıkadılar. Birer birer kadının karnını yokladılar. Koca bir çocuk geliyordu dünyaya. Yoksa iki mi? Nikolas neredeyse eğer ikisse ana babama olan borcumu iki misli ödemiş olurum diye bağıracaktı. Neki uzun bir çığlık attı. Ortalıkta hafiften öksürük sesleri ve iç çekmeler duyuldu. Doktor karına dokundu, genişlemeyi, gevşemeyi, kasılmaları hissetti. Az miktarda kırmızımsı sıvı aktığını gördü ve başını çevirmeden meslektaşına "Saati geldi," dedi. Öteki başını salladı ve Nikolas ile Kiramera'dan dışarı çıkmalarını rica etti. "Sen çık Nikola, ben kalacağım." Gelininin başucunda durdu. Mendiliyle onun alnını ve saçlarını sildi. Alışkın olmadığı halde ona şefkatle konuştu. Ama o anda kelimeler kendiliğinden ağzından dökülüyordu. Gelinine acıyor, iyiliği ve sabrından ötürü onu seviyordu. En büyük oğlunun nasıl başına buyruk ve zor bir insan olduğunu bildiğinden Nicky'nin sabrını ve ona gösterdiği ihtimamı takdir ediyordu. Nicky, Panayia'ya, Panayia, Meryem Ana. İsa'ya ve Ayı Lefter ise dualar mırıldanıp bağırıyordu. Ağırlık hissediyordu. Birden büyük bir sancı, sonra gevşeme ve sonra bir zevk duygusu. Kasılmasız, gevşemesiz, garip bir zevk. İçgüdünün en tepe noktası. Sallantısız, dengeli, tatlı bir zevk. Yeniden sancıları tutuncaya ve çığlıklar ve inintiler yeniden başlayana kadar. Nikolas dışarıda kapıda bekliyordu. Sırtını duvara vermiş düşünüyordu. Hayır, düşünebilmesi imkansızdı. Beyni ağır, boş. Akıntılar çoğalmaya başladı. Kan. Ama çocuk hala çıkmıyordu. Geleceğine dair hiçbir işaret de göstermiyordu ve aniden bacakların arasındaki derinlikten gurultular, rüzgar hışırtısını, hafiften çalınan ıslığı hatırlatan sesler duyulmaya başladı. Ve karnının şişliği iniyor. Nicky, ah diyerek içini çekti, sırılsıklam olmuş yanağını yastığa çevirdi, gözlerini yumdu. Bir saniye sonra başını kaldırıp, oğlan mı anne diye mırıldandı. Sakin ol Nicky, henüz bilmiyoruz. Ama şimdi hepsi biliyordu. Gebeliği hayali gebelikti. Anneleri dışarı çıktı ve hala kapalı gözlerle sırtını duvara vermiş duran oğlu Nikolas'ı kucakladı. Nikolas, anne diye bağırdı. Oğlan mı? Sakin ol Nikola diye fısıldadı annesi. Oğlunun saçlarını okşayarak, Allah'ın takdiri değilmiş. Nikolas biraz buruk, o halde kız dedi. Halbuki ben ne hayaller kuruyordum anne. Daha gençsiniz, o da olur. Nikolas yatışıp da gerçeği duyunca öğrenmek istedi. Doktorlardan biri şiddetle anne olmayı arzu eden kadınlarda olur bu dedi. Onlar farkına bile varmadan kendiliğinden olur. Gerçekten gebe olduklarını sanırlar. Ya sancılar ve diğer şeyler? Normal gebelikte sancılar hacmi 7 katına çıkan rahimden gelir. Diğer doktor bizim durumumuzda diye konuştu. Ağrılar o kadar şiddetli değil. Kadın konuşulanları duyuyor ve kendi kendine telkinde bulunuyor. Gerçekten sancıları olduğunu sanıyor. Sinirli kadınlarda görülür bu ya da psikopat diyecekti ama kaçında. Ama elimizdeki durum öyle değil. Hanımefendi sakin bir kadın ve gayet normal. Burada dedi öbürü daha önce sözünü ettiğim durumla karşı karşıyayız ve sıradan bir şeydir bu. Kadının anne olmak için duyduğu şiddetli arzu. Ya kan? İç kanama olduğunu sanıyorum. Tabii doğumdaki gibi olur, kan ve akıntı. Aradan bir yıl geçti ve Nicky'den çocuk yapabileceğine dair bir işaret gelmiyordu. Böyle bir işaret ortaya çıkmadan da zaman akıp gidiyordu. Bir gün Nikolas onu yazıhanesine çağırdı. Kapıyı kapattı ve onunla konuştu. Yüzünde ciddi, biraz da sert bir ifade vardı. Gözleri parlıyordu. Ciddi bir karar almış olduğunu görüyordum. O anda karısına acıyor ama onu sevmiyordu. Hatta belki biraz tiksinti bile duyuyordu. Ona bir çocuk verememişti. Ona baba olmak, babası Iraklis'in adını yaşatmak ve ondan kalan malları miras alacak ve çoğaltacak bir oğul sahibi olmak arzusundan bahsetti. Ne var ki Allah ya da şeytan ona bu zevki çok görüyordu. Dinlenin ki, seni seviyorum, sayıyorum, sana değer veriyorum. İyi insan, güvenilir dost, sadık eşsin. Bu bakımdan senden şikayetim yok. Sustu. Altın tabakasını aldı, sigara çıkarıp yaktı. Kardeşim Alkibiades'in karıştırdığı haltları duyuyorum. Ve sana samimi olarak söylüyorum. Adımızı karalıyor. Ben ne onun gibi olabilirim ne de onun gibi yapabilirim. Ben Alkibiades değilim. 6 yıldır evliyiz ve bir başka kadına el atmadım. Bunu gururla söylemiyorum. Elimi sallasaydım 50'sini bulurdum. Ama yapmadım. Kendime ve babamın bize bıraktığı isme saygım vardı. Tabii sana da. Ne var ki şimdi Niki? Sıkı dur. Sana büyük bir laf etmenin saati geldi. 2 şey var. Ya boşanırız ya da başka bir kadının almama izin verirsin. Genç ve güçlü. Onu 1 yıl tutacağım. Bana oğlan doğurursa, kız da olsa çocuğu yanımda tutacağım. Sen de onu kendi çocuğun gibi seveceksin. Kadını ise buralardan uzağa yollayacağım. Travmasını verip ona bir delikanlı bulacağım. 1 yıl içinde doğurmazsa o zaman suç bende demektir. Yine evlendireceğim onu ve ikimiz bir arada kalacağız. Sana bunu söylediklerimi düşün, taşın. Yarın bir gün, 1 hafta içinde bana söyle. Kararımı almak istiyorum. Niki konuşmuyordu. Boynunu bükmüş, hafif hafif başını sallıyordu. Ve gözyaşları elbisesine süzülüyordu. Biraz zaman geçti ve sonra yavaşça konuşmaya başladı. Nikola, düşündüğün gibi yap. Ben boyun eğeceğim. Kalbim parçalansa da şikayet etmeden boyun eğeceğim. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Beni boşama, ölürüm. Nikolas, demek ki dediğim gibi olacak, dedi yumuşakça. Değil mi? Düşündüğün gibi yap Nikola. Az sonra yine, belki hakkınız var. Böylesine tanınmış bir ailenin ismi silinip gitmemeli. İnşallah bir oğlun olur. Ve ben de onu kendi karnımdan çıkmış gibi büyütürüm. Nikolas, bu ruhi incelik karşısında derinden duygulandı. Kalkıp onu kucakladı. Yanağını onun yanağına yasladı. Acı gözyaşlarını hissetti. Sağ ol Niki, diye mırıldandı. Az sonra yine çocukluğumdan beri güçlü insanın kaderini değiştirebileceğine inanırdım. Onunla pek çok şeyde anlaşamadığım halde bunu bana babam gösterdi ve kendimi ona örnek aldım. Hiçbir şeyi olmayan basit bir süngerciyken kaderini saçlarından tuttu, dar yollardan, yokuşlardan geçirdi ve onu kendisine yol açmaya ve mümkün olduğu kadar yükseklere çıkartmaya mecbur etti. Yine de Niki kaderi terbiye edemedi. Bunu ilk defa kız kardeşimiz Lenyo, sonra da feci bir şekilde unutulmaz kardeşimiz Miltiades ölünce anladım. O zaman güçlü kuvvetli babamızın acıdan parçalandığını ve bir zaman bütün canlılığını kaybettiğini görünce anladım ki kader güçlü. İnsandan daha güçlüdür. Benim için de öyle. Kendimi pek çok ve önemli şeyi başaracak güçte hissediyorum. Beynimin gücünü, tahsil ve kültürümü karşılaştırıyor ve her zaman kendimi başkalarından üstün görüyordum. Biraz sustu. Acı acı gülümsedi. Tekrar sözlerine başladı. Halbuki herkesin ve her şeyin insan, hayvan, kuş, böcek, bitki tohumu, yeryüzünde yaşayan her canlının yapabildiği bir şeyi ben, Nikolas Mandakas, yapamadım. Çok acı çektim. Ne rüyalarım vardı. Onu güçlü bir insanın prototipi olarak yetiştirmek, mağrur, boyun eğmez, terbiyeli. Aynı zamanda merhametli ve cesur. Boş inançlara ve ön yargılara saplanmamış bir insan olarak, aynı zamanda özgür insan. Dinliyor musun Niki? Karısı 2 büklüm olmuş, gözlerini yummuş dinliyordu. Hayır, dinlemiyordu. Uzaklardan monoton ve anlaşılmaz bir yankı gibiydi sesi. Ona ne sorduğunu anlıyordu. Evet Nikola, diye cevap verdi kulca. Her zaman olduğu gibi. Bir şey daha dinle ve kendini avut. Kaderin bize oynadığı şu gülünç oyuna bak. Şüphesiz biliyorsun ki Sokrates zamanının en olgun, en ahlaklı insanıydı. Ve gelmiş geçmiş bütün devirlerin. İnsanların en büyük filozofu. Halbuki sonu gelmeyen savaşlar yüzünden erkekler azalınca diyorlar ki tek kadınla evliliğin yürürlükte olduğu Atina'da her erkeğe ikinci bir kadın alma hakkı tanıyan kanun çıkarıldı. Böylece Sokrates karısı Ksantippe'den başka hakim Aristides'in kızı Mirto'yu aldı. Mirto ona iki oğlan yaptı. Sofronisco ve Menexeno. Ksantippe'den sadece bir kızı, Lambroclea vardı. Gülümsedi, sigara çıkarıp yaktı. Görüyorsun Niki, teselli ol, dedi emin bir sesle. Sokrates gibi ben de sorumluluğuma yenik düştüm. Düşün bunu, üzülerek söylüyorum, bunun başka yolu yok. Kader kazandı, boyun eğelim. Ayağa kalktı. Ona teselli etmek için yalancıktan onu her zaman sevdiğini, acısının geçici olduğunu ve bir yıl geçmeden büyük mutluluk yaşayacaklarını, çocukları olacağını söylemek istiyordu. Söylesin mi, söylemesin mi, bir iki saniye düşünceli, kararsız durdu kaldı. Bunu yersiz buldu ve acele adımlarla dışarı çıktı. Geçtiğimiz ay Katinio 19'unu bitirdi. Uzun boylu, etine dolgun, kara gözlü, parlak abonos saçlı. Birkaç delikanlı onu istediler ama razı olmadı. Güzelliği ona hayaller kurma hakkını veriyordu. Ona Patina'nın kızı diyorlardı. Annesi Erpiniki ile kalıyordu. Babasını hiç görmemişti. 14 yaşındayken annesiyle birlikte Patmos'tan ayrılıp Kalimnos'a gelmişlerdi. Tüccar evlerinde hizmetçilik yapmıştı annesi. Kalimnoslular okuma yazmayı sevdiklerinden Katinio'yu okula gönderdiler. İlkokulu bitirdi. Annesi onu yanına aldı ve bu bereketli topraklara geldiler. Çocukken annesine hiç tanımamış olduğu babasını soruyordu. Annesi ona babasının hovarda, tatlı dilli bir adam olduğunu ama bir gün karnından sancılandığını, acı ve ateşler içinde yere düşüp kıvrandığını ve 10 saat sonra öldüğünü söylüyordu. Yalandı hepsi. Patmos'ta pek çok kişi Katinio'nun bir din adamının kızı olduğunu biliyordu. Anlattıklarına göre, ama doğrusunu kim bilir, Allah ruhuna huzur versin, bu yüksek mevkili mübarek din adamı 80 kadar piç dağıtmış ortalığa. Uzun boylu, geniş omuzlu, göbekli, keyifli, gür sakallı, boru sesli bir adammış. Tepeden tırnağa kuvvet ve zenginlik. Kadiri mutlak olan ondan hiçbir şeyi esirgememişti. Ya işi? Oturmak, yemek, şarkı söylemek, ilahi değil, güç ve cinsel güç toplamakmış adamın işi. Ağanın büyük oğlu güvenilir adamının karısını yollayarak Katinio'nun annesini davet etti. Onunla açık konuştu. İkisi de konakta kalacaklardı. İş için değil. Yiyip içeceklerdi. Ve Katinio hanımefendi gibi onun az aşağısında yaşayacaktı. İkinci hanımefendi diyelim. Çocuk doğursa da doğurmasa da dromasını verip onu iyi bir gençle evlendireceğim. Düşün, konuşun bunları ve yarın en çok öbür gün cevap bekliyorum. İstemezseniz bir başka talihli bulunur. Fazla düşünmelerine gerek yoktu. Akşam olurken kızın annesi geri geldi. Ağasın dedi kulca. Ne yaptığını bilirsin. Ne zaman gelelim emret. Böylece konağa yerleştiler. Çok bilgili merhum papazdan ve çalkantılı hayatı boyunca tanımış olduğu başka erkeklerden ders görmüş olan annesi kızına efendisini memnun etmek için bunu yap şunu yap diye nasihat veriyordu. Ürkekmişsin, utangaçmışsın gibi yap. Bu erkeği azdırır ve memnun eder. Kızlığını ve utangaçlığını terbiye ettiğini düşünerek en başta bu ağaoğlu gurur duyar. Onun istediği yerleri okşa ve vücudunu iyi oynat. Anladın mı kız? Kalçalarını daha çok oynatacaksın. O ne derse hemen öğrenecek ve bazen nazlı, bazen vahşice onun istediği gibi yapacaksın. Efendimiz büyük ağa, nereleri gezip görmemiş ki çok bilgisi olacak. Bize de talih kapısı açıldı. Efendiyi memnun et, iyi gün görelim. Annesi içini çekti ve içinden dua etti. Gel sen de şimdi mübarek adamın ruhu, yardım et. Katinio dinliyor ve gülümsüyordu. Bakire olsa da onun da epey bildiği vardı. 14 yaşındayken o orta yaşlı edepsiz büyük bakkal İzmirli Menelaus'un okulundan mezun olmuştu. Ve tabii annesi buna hep bile gelmişti ve kızlığına zarar gelmemesi şartıyla göz yummuştu. Onun için de evlerinde her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Küçük Katinio bir gün bakkala, İstediğini yap more demişti. Ama gözlerini 14 aç. Çünkü çocuk olur sonra. Bir tane olsa neyse. Görünen o ki annesi de bakkalla anlaşmıştı. Ve bu orta yaşlı adam kıza çok şey öğretmişti. Sonra iki belki de üç kişi daha gelmişti. Hepsi de evli barklı tüccar. İyice gece olunca hazırlandı. Göğüslerine ve bacaklarına kokular sürdü. Ona verdikleri ve dizlerini açıkta bırakan ipekli geceliği giydi ve yattı. Başını yastığa koyup siyah gür saçlarını sağa sola yaydı ve efendisini beklemeye başladı. Fazla beklemedi. Nikolas gülümseyerek içeri girdi, ona yaklaştı. Saçlarını okşadı ve etli dudaklarından öptü. Efendi kızarmış, yanıyordu. Yorganı çekip attı. Kızın dik göğüslerini okşadı, göbeğine indi. Ve birden kalktı. acele ceketini çıkarttı. Altın zincirli saatini yeleğinin cebine koydu, fiyongunu çözdü. Sinirli sinirli soyundu ve kızın yanına yattı. Evin öbür ucunda, Niki odasında yapayalnız, Panayan'ın ikonası karşısında diz çökmüş, ondan Nikolas'ını bağışlamasını, bunu günah olarak yazmamasını niyaz ediyordu. Çünkü sadece oğlan evlat sahibi olmak arzusuyla yapıyordu bunu. Az sonra yine daha başka bir şey için yalvardı. Yardım et Panayam'ı. Katinho bir kere daha gebe kalsın. Günah evimizden çıksın ve ben yeniden kocamı bulayım. Dizleri yoruluncaya, ruhu acı doluncaya, hıçkırıklara boğuluncaya kadar yalvardı. Kendisini yatağa attı ve gözyaşları ve kederi içinde uyuyakaldı. Bu işi gizli tutmaya karar vermişlerdi. Ama küçük bir yerde sır ne kadar zaman gizli kalır? Konak her taraftan görülen bir fener gibi. Üstelik Katinho emirler veren bir hanımefendi havasını takınmıştı. Bir de sol elinde bir yüzük, boynunda altın gerdanlık pırıldıyordu. Ve İzmir'den ona elbiseler, iç çamaşırları, ipek gecelikler getiriyorlardı. Onu yapıyor, bunu yapıyor ve efendinin onunla yattığını herkesin anlamasını istiyordu. Ve annesi güya utangaçmış havasını koruyor, evin diğer kadınları yanında istavroz çıkarıyor, başını kaldırıp gözlerini gökyüzüne dikiyor ve ikiyüzlülük dolu laflar ediyordu. Her an için ''Ya Rabbim seni övüyorum ve senin çarmıha gerilmiş biricik oğlunu ve onun lekesiz annesini övüyorum. Ezeli ve ebedi sensin. Amin.'' Bunları o din adamından öğrenmişti. Haberler o sıralarda küçük oğlu Aris'in evinde kalmakta olan anneleri Kira Maria'nın kulağına gelmekte gecikmedi. Hiddete kapıldı, sinirlendi ve acı hayal kırıklığına uğradı. Kendi kendine kocasıyla konuşuyordu. ''Ah beyim benim, iyi yaptın da gittin. Çocukların edepsizliklerini görüp duymuyorsun. Topladın, topladın, onlara çok mal bıraktın, çok pislik yaptınlar diye. Emek verip topladığın malları oğullarını nasıl kullanacağını görseydin, daha çok mal toplamak için kendini mahvetmezdin ve bugün hala hayatta olurdun.'' Acayip düşünce. Onca yıl kocasıyla yaşamış olduğu halde onun ruhundaki giderilmesi imkansız susuzluğu anlamamış, hissetmemişti. İraklis mandakasın hamurundan insanlar da dünyanın malını versen doymazlar. Çünkü daha çok isterler, her şeyi ölümsüzmüşler gibi. Son nefeslerini verinceye kadar. Bir başka şey daha var. İyi ya da kötü, müstesna insanların içinde onları durmadan öne iten korkutucu, zorba bir güç vardır. Tabuta girinceye kadar onlar için sakinleşmek imkansızdır. Kira Maria her sabah atına biniyor, adamlarının yaptıkları işi görmeye tarlalarına gidiyordu. Bazen orada, bazen burada, bütün günü onlarla geçiriyordu. Temmuz'da harman zamanı, adamlarının onun için kurdukları çadırda gecelediği günler oluyordu. Başını dik tutuyor, hiç kimseye, çocuklarına bile muhtaç olmak istemiyordu. Bugün kararını verdi, atına bindi ve Nikolas'ın evine yola çıktı. Annesinin geldiği haberini alınca Nikolas solgun gülümsedi. Sonra sanki titredi ve ciddileşti. Şimdi artık utanan ve saygılı bir adam oluvermişti. Başını biraz eğdi ve annesini karşılamak için acele adımlarla dışarı çıktı. Belki annesi işi bilmiyordu. Kapıdan ona ''İyi günler anne, seni gördüğüme sevindim.'' dedi. Ama tavrından annesinin meseleyi bildiğini hemen anladı. Yine de kollarını açarak onu kucaklamaya ve öpmeye koştu. Karşısına gelince annesi avcunu onun göğsüne dayadı. ''Nikola, seninle özel olarak konuşmak istiyorum.'' Belki Niki de yanımızda olacak. Olur anne, yukarı çıkalım. Orada yalnız oluruz. Niki'yi istersen o da gelir. Merdivene adım attıklarında inmekte olan Katinho ile karşılaştılar. Katinho hanımefendiyi tanıyordu ama hiç yakınında bulunmamıştı. Korktu. Ürkekçe selamladı ve çabucak yok oldu. Kim bu Nikola? Bir kadın, evin kadını. Hizmetçi mi, yardımcı mı? Hiçbirine benzemiyor. Bakıyorum çok süslü. Ne yapıyor? Kusura bakma anne, Niki'yi çağırayım. Niki kaynanasını kucakladı, başını ona yasladı ve başladı ağlamaya. Kira Maria onun başını okşadı, alnını öptü. Gurur sahibi insanları severim Niki. Biliyorum ama acını tut. Oğluna döndü. Öğrendiklerim doğru mu Nikola? Bütün köyde konuşulanlar, belki başka köylerde de. Çok geçmeden şehre yayılacak olan sözler. Kusura bakma anne, soru sormadan ve kararını vermeden önce beni dinle. Anne, İraklis Mandakas ağanın en büyük oğlu çocuksuz kalsın. Olamazdı. Buna izin veremezdim. Benim en baştaki görevim babamın adını sürdürmektir. Bir yılda bitecek bu iş. Sana yemin ederim anne, babamın adı ölmesin diye. Niki biliyor, anlayış gösterdi ve izin verdi. Senden de rica ediyorum, anlayış göster. Evet anne, ben de senden rica ediyorum. Nikolas'ın hakkı var. Ben babasının adını sürdüremiyorum. Kira Maria biraz kuruca, talihsiz kız dedi. O iyi kalpliliğin bir gün seni mahvedecek. Dinle Nikola, babanın adını sürdürmek istiyorsun. Ben de istiyorum. Hem de candan. Ama söyle bana, babanın adını gayrimeşru yoldan, zina yaparak mı sürdürmek istiyorsun? Böyle ağır sözler kullanma anne. Doğan çocuk benim kanımı, babamın bana verdiği kanı taşıyacak. Kızıysa dramasını verip evlendireceğim ve uzaklara yollayacağım. Çocuğun bunları öğrenmesi söz konusu değil. Nikki hakiki annesi gibi onu büyütecek. Talihsiz çocuk, bu dünyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağını bilmiyor musun? Bir gün oldun, kutsal evliliğin ve resmi nikahın meyvesi olmadığını öğrenirse, o zaman nasıl yaşar? İnsanlar ona ne derler? Ah Nikola! Öbürü gülümsedi. Anne, bütün o dediklerin birer kağıt parçası. Seni üzmek istemem ama izin ver, sana katılmıyorum. İnsanlığa şan vermiş, iyiyi güzeli işlemiş, dünyayı ve Helenizmi aydınlatmış ne kadar çok piç, istersen çocuk gelip geçti bir bilsen. Sana sadece 1821'in en akıllı ve şanlı delikanlısı Karayiz Kakis'in, ki o olmasaydı isyan sönüp gidecekti, bir rahibi ile bir kaptandan doğmuş bir piç olduğunu söylesem yeter. Öbürü Mora'nın direği Kolokotronis, yaşlı bir adam olarak hapisten çıkınca bir rahibe ile yaşadı ve ondan iki oğlu oldu. Senin dini duygularını incitmek istemeden bir şey daha söyleyeceğim anne. İsa da, annesi korkuyla sus diye bağırdı, küfür işleme. Onun için Nikola, Allah bizi lanetledi. Kardeşin Alkiviadis'in nasıl hayat sürdüğünü işitiyorum. Neredeyse 6 aydır onu görmedim. Nasıl göreyim, ona ne diyeyim, ne duyacağım? İnan bana onunla karşılaşmaya utanıyorum. Onun hesabına utanıyorum. Ama sen Nikola, aklı ve tahsiliyle gurur duyduğumuz evin ilk oğlu sen. Babanın adını sokaklara düşürmek ve küçük kardeşine kötü örnek olmak mı istiyorsun? Hepimize babalık yapması gereken sen. Nikolas başını önüne eğmişti. İki parmağıyla zincirin ortasında asılı, özenle işlenmiş altından bir zampara heykeliyle oynuyordu. Ve dudaklarında üzüntüden mi, utançtan mı, alaycılıktan mı belli olmayan bir gülümseme vardı. Anne, diye mırıldandı. Zina için değil, babamın hatırası için. Ya bu kız? Senin bu koruyucu meleğin. Nikola, hiç mi acımıyorsun ona? Anlaştık anne, bir deneme yapıyoruz. Ve ilave edeyim, Nikki'ye olan sevgim ve şefkatim daha da büyüdü. Nikki birden ağlamaya başladı ve hızla odadan çıktı. Bir süre ikisinden de ses çıkmadı. Sonra annesi, ve bu şey ne demiştin, deneme ne kadar sürecek? 1 yıl dedik ama şart değil. Bir şey çıkmazsa 6 ayda atarım onu dışarı. Atmak değil, diye ekledi. Başka taraflardan iyi bir genç ırgat bulup evlendireceğim. Ve her şey unutulacak. Dünyada her şey geçer anne.